Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Riyad-ı Salihin'in 7. hadisindeyiz bu hafta inşallah. Ebu Hüreyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Şüphesiz Allah kalıplarınıza ve suretlerinize yani şekillerinize bakmaz. Fakat kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu hadisi bu hafızda Müslim rivayet etmiştir. Fakat kalplerinize bakar cümlesi bir rivayette fakat kalplerinize ve amellerinize bakar şeklinde geçer. Yani rivayetlerden birisinde sadece kalplerinize bakar ifadesiyle gelmiştir. Bu şu ayetle aynı anlamdadır. Hucurat suresi 13. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınız, sakınanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Allah Azze ve Celle kulların kalıplarına ve suretlerine bakmaz. İri mi, küçük mü, sağlıklı mı, hasta mı olduğuna bakmaz. Suretlerine yani güzel mi, çirkin mi olduklarına bakmaz. Bütün bunlar Allah katında bir şey ifade etmez. Ayrıca soylarına, şerefli bir aileden mi yoksa sıradan bir aileden mi geldiklerine bakmaz. Mallarına, mülklerine de bakmaz. Kesinlikle bunların hiçbirine bakmaz. Allah ile kullar arasındaki tek bağ takva ile sağlanır. Kişi Allah'tan ne kadar çok sakınırsa ona o kadar yaklaşır. Onun katında o kadar değerli olur. Öyleyse malınla, güzelliğinle, fiziki görünümünle, evlatlarınla, villalarınla, evinle ve sahip olduğun başka dünyevi şeylerle övünme. Allah seni takvaya muvaffak kılarsa bu, onun sana bir lütfudur, ona hamd et. Bil ki ameller niyetlere göredir ve asıl itibara alınan kalptir. Ameli görünüşte doğru, iyi ve salih olan nice insan vardır ki bozuk bir temel üzerine kurduğundan o ameli de bozuk ve harap olur. Asıl olan niyettir. Aynı imam arkasında saf tutmuş olan iki kişi görürsün de bunların namazları arasında dağlar kadar fark olur. Çünkü kalpleri farklıdır. Kalbi gafil olan, hatta belki de Allah korusun riya için, dünyevi bir kazanç için namaz kılan ile namazıyla Allah'ın rızasını kazanmayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymayı hedefleyen arasında büyük fark vardır. Kalpte olanın öğrenilmesi ve karşılığının verilmesi kıyamet günü gerçekleşecektir. Nitekim Allah Azze ve Celle Tarık Suresi 8-9. Ayetlerinde Allah insanı tekrar yaratmaya kadirdir, gizlenenlerin ortaya döküldüğü günde buyurmuştur. Yani zahiren yapılanların değil, kalpte bulunanların ortaya döküleceği günde demektir bu. Dünyada ise insanlar hakkında zahire göre hüküm verilir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben bir beşerim ancak işittiklerime göre hüküm veriyorum buyurmuştur. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste. Ahirette ise kalplerdekine göre muamele edilecektir. Allah bizim içimizi de sizin içinizi de pâk eylesin. Kalbindeki iyi ve doğru ise hayra ulaşmış olduğun için sevin. Öyle değilse her türlü hayrı kaçırdın demektir. Çünkü Allah Azze ve Celle Adiyat Suresi 9. ayetlerinde insan düşünmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman hali ne olacak buyurmuştur. Demek ki asıl önemli olan kalptekidir. Allah Azze ve Celle kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sünnetinde niyeti düzeltmenin önemine vurgu yaptıklarına göre insana düşen niyetini düzeltmesi, kalbini ıslah etmesi, kalbinde bulunan şüphelere bakıp onları telafi etmesi, gidermesi ve yakine, kesin ilme ulaşmaya çalışması gerekir. Aleykümselamun aleyküm. Bu ise Allah'ın gücünü gösteren işaretlere bakıp onları düşünmekle olur. Yani tefekkür etmekle, Allah Azze ve Celle'nin kudretini tefekkür etmekle sağlanır. Allah Azze ve Celle Câsiye Suresi 3-4. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz göklerde ve yerde iman edenler için birçok ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzünde yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır. Âl-i İmran 190. ayetinde de kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelişinde akıl sahipleri için işaretler, ayetler vardır buyurulmaktadır. Öyleyse sen Allah'ın ayetlerine, varlığını, birliğini ve kudretini gösteren işaretlere bak. Şeytan kalbine şüphe attığında hemen Allah'ın ayetlerine bak. Şu kainatta işleri kimin yürüttüğünü, her şeyin nasıl sürekli değiştiğini, Allah'ın insanları nasıl halden hale soktuğunu düşün ki bu kainatın büyük hikmet sahibi bir yöneticisinin olduğunu bilesin. Özellikle de kalbini şirkten temizle. Peki kalbimi şirkten nasıl temizleyebilirim? Kalbimi kendime Allah'a isyan edecek olursam insanlar bana hiçbir fayda veremeyecek. Beni azaptan kurtaramayacaklar. Allah'a itaat ettiğimde de bana sevabı onlar vermeyecek. Sevap verecek de, azabı def edecek de Allah'tır diyerek temizleyebilirim. Durum böyleyken neden Allah'a eş koşuyorsun? Neden yaptığın ibadetlerinle kullara yakın olmayı hedefliyorsun? Kişi Allah'a yaklaşılacak amellerle kullara yaklaşmaya çalışırsa Allah'tan da kullardan da uzaklaştırılır. Yani kullara Allah'a yaklaştıran amellerle yaklaşmaya çalışması onun ancak Allah'tan ve insanlardan daha da uzaklaşmasına sebep olur. Çünkü Allah senden hoşnut olursa insanları da senden razı eder. Sana öfkeli olursa insanları da sana kızgın yapar. Allah'ın gazabından ve azabından yine Allah'a sığınırız. Özetle daima kalbini tedavi etmeye çalış. Her zaman kalbini ibadetlerle yıka ki temizlensin ve sen Yüce Allah'ın haklarında onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi dilemediği kimselerdir buyurduğu kimselerden olmayasın. Maide suresi 41. ayet. Demek ki kalbi temizlemek çok önemlidir. Allah'tan benim ve sizin kalplerinizi temizlemesini kendisine ihlasla ibadet eden, peygamberine ittiba eden kullarından eylemesini dilerim. 8. hadis Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eşari radıyallahu anh'ten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cesaretini sergilemek, vatanını, milletini korumak ve gösteriş yapmak için savaşanlardan hangisinin Allah yolunda olduğu soruldu. O, kim Allah'ın sözünün yani Allah'ın dininin en yüce olması için savaşırsa işte o Allah'ın yolundadır buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bir başka rivayette şöhret için savaşan ifadesi de geçer. Kim Allah'ın sözünün yani dininin yüce olması için savaşırsa, bu ameli sırf Allah için yapmak demektir. Müellif de bu hadisi bu yüzden bu bölümde, yani niyet ve ihlasla ilgili bölümde zikretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şu üç maksattan birini taşıyarak savaşanların durumu sorulmuş. Cesaretini sergilemek için, vatanını, milletini korumak için ve şöhret için, meşhur olmak için. Birincisi, cesaretini sergilemek için savaşandır. Yani adam cesurdur, savaşı sevmektedir. Cesur, cesaret sahibi demektir. Cesaret de ortaya çıkacağı bir meydana ihtiyaç duyar. Yani bu cesaretin çıkacağı bir meydan olmalıdır. Onun için cesur kimsenin Allah'ın ona savaşacağı ve cesaretini sergileyeceği savaş imkanı sağlamasını istediğini görürsün. Dolayısıyla o cesur olduğundan ve savaşmaktan hoşlandığından dolayı savaşır. İkincisi, milli duygularla savaştır. Milleti için, kabilesi için, vatan için veya benzeri şeyler için savaştır. Üçüncüsü de şöhret için savaştır. Yani insanlar konumunu görsünler ve ne kadar cesur olduğunu bilsinler diye savaşır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruda geçen bu gruplara hiç değinmeden kısa bir cümleyle savaş için bir ölçü koyuyor. Kim Allah'ın sözünün en yüce olması için savaşıyorsa o Allah'ın yolundadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu üç grubu zikretmemiştir bile. İfadenin daha genel ve kapsamlı olması için böyle yapmıştır. Çünkü insan ülkeleri ve devletleri işgal etmek için, esir almak istediği bir kadın için veya başka nedenlerden dolayı savaşabilir. Yani niyetler sayılamayacak kadar çoktur. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrettiği ölçü tam ve adil bir ölçüdür. Bundan günümüzde pek çok kimsenin dillendirdiği söylemlerin düzeltilmesi gerektiğini anlıyoruz ki bu söylemler iki türlüdür. Birincisi milliyetçilik için. Yani kendi milleti için, vatan için savaşanların, bunu savunanların sözleridir. Halbuki bunun için savaşmak cahili bir savaştır. Bu savaşta ölen şehit olmaz ve hem dünyasını kaybeder hem de ahiretini. Çünkü bu Allah yolunda değildir. O yüzden büyük propaganda gücü olan Arap milliyetçiliğinin bize hiçbir yararı olmadı diyor Şeyh İbn Hüseyin'in şerhinde. Yani o Arap olduğu için böyle söylüyor. Kendi milletinden bir örnek veriyor. Yahudiler topraklarımızı işgal ettiler, biz bölünüp parçalandık. Bu milliyetçilik davasının kapsamına Müslüman olmayanları, Yahudi ve Hristiyan Arapları sokarken Arap olmayan Müslümanlar dışlandı. Bu milliyetçilik uğruna milyonlarca insanı kaybettik. Aramıza ise kendilerinde hiçbir hayır bulunmayan, her el attıklarını berbat eden beceriksizleri aldık diyor. Yani ırkçı bir savaşta böyledir. Mesela düşün, mesela Türkiye için savaşan, vatan için savaşan bir insan ölçü hedefindeki gaye vatanı korumak olduğu için Müslümanla da savaşır icabında. Evet. Ve savaştığı safta Hristiyan da bulunur, Yahudi de bulunur, Ermenisi de bulunur, hatta kitapsız kafir de bulunur.
O zaman şehit olmuyor mu?
Bu şehitlik değil. Yani şehitlik sadece Allah'ın kelimesinin yüce olması için savaşan söz konusu. Evet, ikincisi vatan için savaşmayı savunanların söylemidir. Bu milliyetçilik de birincisi. Bu da vatan için savaşmayı savunanlar. Biz vatan için savaştığımızda bizimle kafir arasında bir fark kalmaz. Çünkü kafir de vatan için savaşır. Yani bu imandan değil. Sadece vatanın için savaşıp öldürülen kimse şehit değildir. Bilakis İslam ülkesinde yaşayan Müslümanlar olarak Allah'a hamd eder ve bizi bunda sebat ettirmesini dileriz. Yapmamız gereken ülkemizde İslam için savaşmamızdır. Farka dikkat et. Biz doğudan batıya tüm ülkelerimizde İslam'ı korumak için savaşırız. Bu hususu düzeltmemiz şarttır. Şöyle diyeceğiz. Biz vatanımızda İslam için savaşıyoruz veya biz vatanımız için savaşıyoruz çünkü vatanımız İslam vatanıdır ve biz ondaki İslam'ı müdafaa ediyoruz. Savaşı sırf vatan için yapmak ise İslam'a hiçbir fayda vermeyen batıl bir niyettir. Vatan uğrunda sırf vatanı olduğu için savaşıyorsa kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen ile kafir olduğunu söyleyen arasında hiçbir fark kalmaz. Dillerde dolanan ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi olduğu söylenen vatan sevgisi imandandır sözü ise uydurmadır, yalandır. Çünkü kafir de vatanını sever. Bunun imani bir ayrıcalığı yok. Vatanımız İslam vatanıysa onu İslami olduğu için severiz. Ayrıca yaşadığın İslam vatanıyla dünyanın öbür ucundaki bir İslam vatanı arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi de İslam vatanıdır ve hepsini de korumak farzdır. Her halükarda bilmemiz gereken şudur. Doğru olan sırf vatan için savaşmayıp ülkemizdeki İslam için veya İslam vatanı olduğu için savaşmaktır. Yani vatan için sadece vatan olduğu için değil de eğer Müslüman vatanıysa, Müslümanların bulunduğu bir vatansa bu İslam için savaşılır sadece. Savunma savaşına gelince birisi malını almak veya namusunu kirletmek için evinde sana saldırırsa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği gibi onunla savaşırsın. Nitekim bir adam ona bana biri gelse ve malını ver derse diye sormuş. O da verme buyurmuş. Adam peki benimle savaşırsa diye sorduğunda sen de onunla savaş buyurmuştur. Adam peki beni öldürürse deyince yani öldürmeye kalkarsa deyince seni öldürürse sen şehitsin buyurmuş. Peki ben onu öldürürsem diye sorunca da sen onu öldürürsen o cehennemdedir buyurmuştur. Bu hadisi Müslim rivayet eder sayinde. Çünkü O Müslüman olsa bile zalimdir, gaspçıdır. Bir Müslüman gelip seni memleketinden veya evinden çıkarmaya zorlar ve bunun için savaşırsa sen de onunla savaş. Sen onu öldürürsen o cehennemi boylar, o seni öldürürse sen şehit olursun.
Bu ülke için de geçerli, bireysel fert olarak.
Tabii. Sana ait olan bir şeyi almaya kalkarsa, yani mal uğrunda öldürülen şehittir buyurulur diğer bir hadiste. Bir Müslümanı nasıl öldürürüm deme. Çünkü o saldırgandır, gaspçıdır. Müminler hakkında ahit tanımayan, yani sözünde durmayan, müminlerin bir anlaşması vardır. Yani kan, mal, dokunulmazlığı, bunun gibi. Bunu tanımayan, din kardeşliğini gözetmeyen zalimler ve gaspçılar karşısında ellerimizi bağlarsak onlar güçlü olurlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. O yüzden diyoruz ki bu bir saldırı savaşı değildir. Yani kendim gidip Müslümanla kavga etmem. Ancak mümin de olsa saldırgana karşı malımı, canımı ve ailemi müdafaa ederim, savunurum. Kaldı ki imanı bulunan hiçbir kimse kesinlikle ailesini ve malını ele geçirmek için bir Müslümanın üzerine yürümez, onunla savaşmaz. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümana sövmek fasıklık, onunla savaşmak küfürdür buyurmuştur. Bu da Bukhari ve Müslim rivayet ettikleri bir hadis. Müslümanlarla savaşanın hiç imanı yoktur. Bir kimse de imansızsa veya zayıf imanlıysa kendimizi savunmak için onunla çarpışmak farzdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onunla savaş, onu öldürürsen o cehennemdedir, o seni öldürürse sen şehitsin buyurmuştur. Bakın fitne savaşları hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği tavsiyeden farklı bir şey bu. Böyle bir durumda yani fitne savaşında, yani fitnenin söz konusu olduğu zamanlarda seni öldürmeye gelene Adem'in oğullarından Habil gibi ol, Kabil karşısındaki Habil gibi ol buyuruyor. Yani bu hadiste zikrettiğimiz, okuduğumuz bu hadisteki zikredilen olay malın için müdafaa yapman. Ailen için, yani senin olan bir şeye saldırma halinde. Ama fitne savaşlarında yani siyasi savaşlar diyebiliriz buna. İşte tekfir olayları, tekfir fitnesinin sebep olduğu savaşlar. Buralarda Müslüman kardeşine karşı şey yapma. Yani orada Habil gibi ol diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü o bir fitnededir. Mesela tekfir fikrine bulaşmış. Bundan dolayı geliyorlar. Tıpkı Osman radıyallahu anh'ın muhasar altına alınmasında olduğu gibi.
Onlara sabretmek mi gerekiyor?
Sabretmek gerekiyor. Sen öldürme, sen kana bulaşma.
Bu bir ölçü
yani. Yani bu ölçüyü, yani bu iki hadisi farklı yerde değerlendirmek lazım. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları farklı yerlerde söylüyor. Malın için, gasp için geliyor. O küfürdendir bak. Yani imana muhalefettendir onun yaptığı şey.
Çünkü müminlerin anlaşması bir şey.
Tabii. Hak hukuk gözetmiyor. Helal sayıyor senin hakkını. Burada da fitneye düşme var. Yani sana bu iş için gelen aslında dini böyle zannederek geliyor.
Ama o da seni tekfir ediyor çünkü. Allah adına yaptığını zannediyor.
Tabii. Burada bunlarla savaşma kimin yetkisinde? Müminlerin emiri varsa, halifesi varsa harcıları öldürmek, onlarla savaşmak vardır. Bu yöneticinin elinde olan bir şey. Aynı şekilde yönetici de zalimse, zulmedip senin malını alırsa dinle ve itaat et diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam.
Çünkü hükmü verecek Allah.
Mesela Huzeyfe radıyallahu anh hadisinde Sahih-i İlmen son baskısında Müslümanların işgal altında olduğu yerlerde davranış fıkhıyla ilgili, yani zalim yöneticilerin yönetiminde olan yerlerde Müslümanların nasıl davranmasına yönelik hadisleri aktarmıştım. Oradaki hadislerden birisinde eğer okuduysanız Huzeyfe radıyallahu anh hadisinde böyle buyuruyor. İleride kalpleri mecusilerin kalbi gibi olan yöneticileriniz olacak. Onlarla savaşmayalım mı dediklerinde dinleyin ve itaat edin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani zulüm olan hususlarda itaat etmeyin. Sırtına vurup malını alsa bile itaat et diyor ya, direşme yani, yöneticilere karşı çekişmeyin.
Sen Allah'a itaat üzere ol.
Evet.
Ama o da sana zulmederse zulmüne katlan sabret.
Bu zulümlere sabretmek emrediliyor.
Ama razı değilsin ona.
Tabii ki. Ondan razı olunmaz.
Bir de hocam orada karşı tarafın niyetine göre mi müdafaa etmek gerekiyor? Yani Kişi senin malını almaya gayret ediyor.
Yani sen şimdi sana bu konuda saldıran adamın ne için geldiğini aşağı yukarı bilirsin. Mal mesela senin malını almaya geliyor. Hırsız, gaspçı. Bunu öldürebilirsin. O seni öldürmeye kalkarsa. Yani sen kendini savunabilirsin.
Çünkü müminlerin arasındaki ahdi bozuyor.
Tabii.
Bozundan dolayı. Niyeti o gelen adama. Senin malını gasp etmeye geliyor. Öbürü farklı olur.
Direkt öldüremiyoruz yani gasp etmeye gelen.
Hayır, direkt öldüremiyoruz.
Şey yapabilirsin yani.
Sen malını vermeyeceksin.
Ha. Baktın kaba kuvvete
başvursa. O zaman sen de orada kaba kuvvete başvurabiliyorsun. Ama bu fitne dediğimiz olaylar, farklı bir yönlendirme var. Hepsini yerli yerinde ele almak gerekiyor. Farklı şeyler bunlar. Yani şimdi düşün, biz haricileri ne diye kınıyoruz? Yani İslam halifesi olmadığı halde sanki halife varmış gibi veya ona ait yetkileri kendilerinde görerek hüccet ikamesi yetkisi olmadığı halde hüccet ikame etmiş gibi davranmaları sebebiyle değil mi? Biz kınıyoruz bu sebeple yanlış yapıyorlar diye. Bizim başka bir yanlışa gitmememiz gerekiyor burada da. Mesela harcayla savaşın. Onları öldürene şöyle cennet vardır. O hadler var. Bunlar yeryüzünün en şerrileridir. Cehennemin köpekleridir buyuruyor. Bizim de harcayı böyle kafamızın estiği gibi öldürmemiz şeyi yok.
Devletin yok, hilafetin yok.
Tabii. Yok. Yoksa Allah Resulü niye böyle buyursun? Bu fitnelerden bahsediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam.
Sen de fitnenin içine
düşüyorsun. O seni öldürmeye gelse sen elini uzatma diyor. Yani o öldürürse o cehennemdedir ama sen kurtulursun. Ama sen orada bulaşırsan işte diğer bir hadise döner. Ölen de öldüren de ateştedir buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Hatırlıyorsunuz değil mi bu hadisi? Allah'ın Resulü neden öyle? Çünkü ölen de kardeşini öldürmeye azmetmişti, kastetmişti buyuruyor. Ölen de öldüren de ateştedir buyuruyor. İşte bu durumlar bundan farklı. Ama Müslümana söylemek fısk fasıklıktır. Onunla vuruşmak ise küfürdür hadisinin gereğince seninle malın için, malını almak için veya namusuna tecavüz için saldıran insan da orada vuruşursun, öldürmen gerekir. Yani meseleleri birbirine karıştırmamak lazım. Burada gelen delili başka bir yere getirmemek lazım. Başka yerde gelen de buraya getirmemek lazım. Evet. İki türlü savaş vardır. Birisi saldırı savaşı ki bir yere gidip oradakilerle savaşmak gibi. Bu ancak belli şartlarla caizdir. Mesela alimler şöyle demişlerdir. Bir belde halkı ezan okumayı terk ederse, bu İslam'ın rükünlerinden biri olmasa dahi, Müslümanların idarecisinin ezan okumalar için onlara savaşması farzdır. Çünkü onlar İslam'ın şiarlarından birini terk etmişlerdir. Yine bayram namazını terk ederler. Ve onu evimizde de namazgahta da kılmayacağız derlerse, yani bu namazı iptal ederlerse onlarla savaşmak farzdır. Onlardan birilerinin çıkıp ezan İslam'ın rükünlerinden mi diye bizimle tartıştıklarını varsayarsak, hayır ama İslam'ın şiarlarından biridir der ve ezan okuyuncaya kadar onlarla savaşırız. Yani İslam hükümeti olması halinde bu savaş. Müminlerden iki grup birbiriyle savaşırsa, aralarını bulmak bize farzdır. Ancak biri diğerine saldırırsa, mümin olduğu halde Allah'ın emrine dönünceye kadar saldıran grupla savaşırız. Saldıran tarafla. Ancak saldırı savaşı ile savunma savaşı arasında fark vardır. Birincisinde sadece Allah'ın helal kıldığı caizken, ikincisinde her halükarda caizdir. Yani birincisi burada saldırı savaşı, sadece Allah'ın helal kıldığı caiz bunlarda. Yani mesela halife şarttır bunda. Müminin emirin olması şarttır. Talep cihadı diyoruz buna. Diğerinde ise her halükarda caizdir. Yani kişinin kendini koruması, müdafaası bunun gibi. Bir de neymiş bu? Müminlerden iki taife vuruştuğu zaman saldırgan tarafla, haksız olan tarafla savaşırız.
Burada şey de yani yine fitne savaşı ile ilgili değil değil mi hocam bu konu? Bu savaş karşı tarafa.
Fitne olabilir.
Yani iki grup birbirine düşmüş. İki grup da Müslüman.
Şimdi Ali radıyallahu anh'ın olayını hatırlarsanız Harcer hakkında bile Harcer Müslüman normalde. Yani Müslüman çerçevesinde olan. Ali radıyallahu anh şu talimat veriyor. Kesinlikle onlar saldırmadıkça siz saldırmayın. Şayet onlar kaçarlarsa peşlerini takip edip ille yakalamaya uğraşmayın diyor. Bakın ölçü.
Savunma var ama.
Ama onlar hazırlanmış. Onlar savaşmak istiyor zaten. Yani Ali radıyallahu anh gidelim şu harcayın işini bitirelim diye saldırmıyor. Onlar geçmiş bu saldırı işine. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam uyardığı şeyler bunlar hakkında.
Ama orada devlet.
Yani tabi siz harcayı öldürmek için savaşmazsınız ama o harcayı yerinde duramayacak. Kanları kaynayacak, onlar saldıracak. İşte bu saldıran kimselere karşı nerede bulursanız öldürün. Onları öldürene ecir vardır.
Bu hariciler için özel bir şey mi hocam? Yoksa bu fitne şey
hariciler hakkında.
Hariciler
hakkında. Nerede bulursanız öldürün, nasıl saldıracağız o zaman? Nerede bulursanız onları öldürün.
Onların saldırı halindeyken.
Yoksa git hususen.
Yok, özellikle senin saldırman değil. Onların saldırıya geçmesi halinde bu emrediliyor. Yoksa Ali radıyallahu anh emri burada gayet açık. Yani bu Ehl-i Sünnet'in esaslarındandır esasında. Yani fitneci gruplar, onlar saldırmadıkça Müslümanların onlara saldırması doğru değil.
Buna üç şey mi çıkıyor hocam?
Yani biz Müslümanlar arasında kılıcın girmesine en uzak duran kimseleriz. Yani Ehl-i Sünnet olarak Ehl-i Sünnet'in akidesidir bu. Müslümanların arasına kılıç bir girdin mi kıyamete kadar kalkmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz bundan en çok uzak durmaya çalışan kimseler olmak zorundayız. Dolayısıyla onlar saldırmazsa bizim saldırmamız söz konusu olmaz. Hocam ama yani saldırırsa misilleme yaparsın.
Bir fitne var, fitne için orada müdahale etmemek var. Fitne çıktığı zaman müdahale olmamak var. Yani ölürsen şehitsin, müdahale olursan ikisi de ateştedir. Mal ve diğer şey için, İslam devleti için.
Bak, fitne savaşı dediğin zaman şurayı bir ayırt etmek lazım. Mesela Ali radıyallahu anh ile haricilerin savaşmasına işte mecazen fitne savaşı denilir. Çünkü bir fitne, bir süreçten geçiyor insanlar. Ama aslında asıl fitne şu, haklının kim olduğunun bilinmemesi halidir asıl fitne. Burası yakalandı mı? Biz şimdi haricilerle Ali radıyallahu anh savaşı olayında kimin haklı olduğunu bilmiyor muyuz?
Bilmiyorum.
Yani bu belli. Yani Müslümanların Ali radıyallahu anh tarafında olması gerekir. Hakkı bilen için fitne söz konusu değildir. Fitne hak ile batılın birbirine girmesidir. İnsan için içinden çıkamamasıdır. Ali radıyallahu anh'ın Ayşe radıyallahu anh'a karşı savaşmasındaki olay bir fitnedir. Muaviye radıyallahu anh'la aralarındaki olay bir fitnedir. Biz ancak bugün Ali radıyallahu anh'ın haklı olduğunu biliyoruz. Çeşitli rivayet yollarıyla, tariklerle değil mi? Ama o zamanda yaşayanlar bunu bir fitne görüyordu. Bu sebeple uzak duruyordu iki taraftan da. Yani sırf mesela düşün, Ali radıyallahu anh'a taraftar olduğum için Muaviye ile savaşayım derse bir insan, al fitnededir bu. Bilakis hakka taraftar olduğu için orada savaşacak. Diğer bir grup mesela Muaviye radıyallahu anh ile dostluğu daha fazla diye böyle olmuştur. Mesela Amr bin As Muaviye radıyallahu anh tarafındaydı. Oğlunu da zorladı. Oğlu katılmadı. Abdullah bin Amr.
İki tarafa da mı katılmadı?
Katılmadı. Halbuki babasının olduğu yerde savaşmalı değil mi? Öyle değil. İşte fitne bu. Böyle savaşlardan yasaklıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Mesela düşün, Ayşe radıyallahu anh'ın çıkışını haklı gösteren sebeplerle Ebu Bekir radıyallahu anh'a geliyorlar. Allah Resulü'nün sahabesi. Nüfey bin Haris radıyallahu anh. Künyesi Ebu Bekir. Ebu Bekir sadece şunu söylüyor, bak ileri gitmiyor. Allah Resulü'nün ben şöyle buyurduğunu işittim diyor. Başlarına kadının geçtiği bir kavim iflah olmaz. Allah Resulü böyle buyurdu ve ben katılmıyorum diyor. Bu kadar. Yani onun dostları, onun yakınları Ayşe radıyallahu anh'ın tarafındaki insanlardı. Ve onun çıkışının haklı sebepleriyle geldiler. O sadece bu hadiste karşı durdu, çıkmadı. Fitne bu. Fitneden uzaklaşma bu. İşte Osman radıyallahu anh'ın hilafetten azledilmeye çalışılması için yapılan şeyler, ayaklanmalar. Daha sonraki dönemlerde de olmuş bunlar. Mesela İbn-i Zübeyir'in ayaklanması bir fitnedir. İbn-i Zübeyir sahabe olmasına rağmen, ayaklandığı kimseler zalim yöneticiler olmasına rağmen İbn-i Zübeyir burada haklı değildir. Yani kendisi onlardan daha hayırlı olmasına rağmen haklı değil.
Zalim yönetici hadisine.
Bunun gibi. Evet. Elhasıl niyetleri düzeltmek şarttır. bu meseleye dikkat etmenizi rica ediyorum diyor Şeyh İbn-i Hüseyin. Çünkü biz gazete ve dergilerde hep vatan laflarını okuyor, İslam'dan hiç bahsedilmediğini görüyoruz. Bu büyük bir eksikliktir ve ümmetin bu konuda doğru yol ve yönteme ulaştırılması şarttır. Allah beni ve sizleri sevip razı olduğu amelleri yapmaya muvaffak kılsın. Amin. Dokuzuncu hadis Ebu Bekir'e Nüfey bin Haris radıyallahu anh, yani tevafuk etti. Nüfey bin Haris es-Sekafi radıyallahu anh'ten şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman kılıçlarıyla karşılaştıklarında öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu. Bak teminki hadisten sonra bu hadis geliyor. Ben ey Allah'ın Resulü bu katil onun durumu ortada ama ölenin suçu ne dedim. O da arkadaşını öldürmeye karşı istekliydi, niyetliydi buyurdu. Bunu Buhari ve Müslim rivayet ediyorlar. İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaştıklarında yani her biri öldürmek maksadıyla diğeriyle karşılaşıp ona kılıç çektiğinde, tabanca gibi bir silah çektiğinde veya taş gibi öldürecek bir şey attığında da durum aynıdır. Hadiste kılıç örnek olarak zikredilmiştir. Ondan başkasına bu hükmün geçerli olmayacağını ifade etmek için değildir bu. Bilakis iki Müslüman ellerinde öldürücü aletlerle birbirleriyle karşılaşır, biri diğerini öldürürse öldüren de öldürülen de Allah korusun cehennemliktir. Ebu Bekir radıyallahu anh bu katil demiş. Yani onun cehennemlik olduğu açık. Çünkü kasten mümin bir cana kıymıştır ve mümini kasten öldüren cehennemliktir. Allah Teala kim kasten bir mümini öldürürse onun cezası daimi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap ve lanet etmiş, ona büyük bir azap hazırlamıştır buyurmuştur Nisa 93. ayetinde. İşte bu yüzden Ebu Bekir radıyallahu anh bu katil demiştir. Buna münazara ilminde onaylama denir. Yani tamam bu katil, katilin cehennemlik olduğu tamam da maktulün suçu ne? Öldürülenin suçu nedir? O nasıl cehennemlik olur anlamında soruyor bunu. Nebi aleyhissalatü vesselam da çünkü o arkadaşını yani karşısındakini öldürmeye karşı niyetliydi, istekliydi buyurmuştur. O karşıdakini öldürmeye istekliydi ve bu yüzden öldürmek için yanında öldürücü bir alet getirdi. Ancak karşısındaki galip gelerek onu öldürdü. Böylece Allah korusun o öldürme niyetinden ve o istikamette hareket ettiğinden dolayı katil gibi oldu. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çünkü o da arkadaşını öldürmeye karşı istekliydi buyurdu. Bu hadiste amellerin niyetlere göre olduğuna, öldürülen kimsenin arkadaşını öldürmeye niyetlendiğinde onu öldürmüş gibi sayılacağına delil vardır. Böylece bu hadisle şu hadisler arasındaki farkı öğreniyoruz. Canını müdafaa ederken öldürülen şehittir. Ailesini korurken öldürülen şehittir. Malını müdafaa ederken öldürülen şehittir. Yani burada bahsedilen şehit olduğu bildirilen kimsenin karşıdakini öldürme kastı yok. O malını müdafaa ederken, ailesini, canını müdafaa ederken böyle olmuş. Sen malını gasp etmeye çalışan o kimseyi öldürürsen, o cehennemlik, o seni öldürürse sen şehitsin buyurmuştur. Çünkü malını, ailesini ve namusunu müdafaa eden kimse ancak öldürmekle engelleyebileceği bir saldırgan ve zalim bir kimseye karşı kendini savunmaktadır. Bu durumda müdafaa eden eğer saldırganı öldürürse saldırgan cehenneme gider. Eğer saldırgan tarafından öldürülürse kendisi şehit olur ve cennete gider. İşte aralarındaki fark budur. Böylece şunu anlıyoruz. Kardeşini öldürmeye yeltenen fakat bunu beceremeyip öldürülen de cehennemdedir. Çünkü onu öldürme niyeti var. Bu hadisten ayrıca öldürmenin çok büyük bir suç olup Allah korusun cehenneme girme sebeplerinden biri olduğunu anlıyoruz. Ayrıca sahabenin akıllarına takılanları ve tereddütleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz ettiğini, onun da bunları elhamdülillah cevapladığını görüyoruz. Yetikumullah ve subalikum. Bu yüzden kitap ve sünnette geçen hususlarla ilgili akla takılan hakiki şüphelerin hepsinin giderildiğini görürüz. Bu ya soru yöneltilmeksizin Kur'an ve sünnette doğrudan açıklanmıştır ya da yöneltilen bir soruya cevap şeklinde gelmiştir. Buna diğer bir örnek de şudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Deccal'in yeryüzünde 40 gün kalacağını, bunun ilk gününün bir yıl gibi, ikinci gününün bir ay gibi, üçüncü günün de bir hafta gibi uzun, diğer günlerin ise normal günler gibi olacağını haber vermiştir. Sahabiler bir yıl uzunluğunda olan ilk günde bir günlük namazın yeterli olup olmadığını sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hayır bilakis bir günlük süreyi ölçün ve namazı normal günlerdeki gibi kılın buyurmuştur. Yani takdir edin buyurmuştur. Bu hadis, Allah'a hamdolsun Kur'an ve sünnette çözümü olmayan karmaşık hiçbir şeyin olmadığına, bilakis sorunun çözümden aciz kalan anlayış darlığı veya araştırma, düşünme ve tahlil etmedeki eksiklikten kaynaklandığına ve karmaşaya bunun yol açtığına en açık delildir. Gerçekte ise Kur'an ve sünnetteki her sorunun çözümü Kur'an ve sünnette ya doğrudan veya sahabenin sorusuna cevap şeklinde bulunmaktadır. 10. hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir adamın cemaatle kıldığı namazı çarşıda, iş yerinde veya evinde kıldığı namazından 20 küsur derece fazladır. Bunun sebebi şudur. O güzelce abdest alır, sonra yalnızca cemaatle namaz kılma sevabı dileyerek camiye gelir. Onu evinden yalnız cemaatle namaz kılma niyeti çıkarırsa, camiye girince kadar attığı her adımdan dolayı bir derecesi yükselir ve bir günah bağışlanır. Camiye girince de namaz niyetiyle orada kaldıkça namazdaymış gibi sevaba nail olur. Sizden biri namaz kıldığı yerde durduğu sürece kimseye eziyet etmedikçe ve abdestini bozmadıkça melekler ona şöyle dua ederler. Allah'ım buna rahmet eyle, Allah'ım bunu bağışla, Allah'ım bunun tevbesini kabul et. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Hadisin anlamı şöyledir. İnsan camide cemaatle namaz kıldığında bu namaz evinde veya iş yerinde kıldığı namazdan 27 kat daha faziletlidir. Çünkü cemaatle kılınan namazla Allah'ın farz kıldığı cemaatle namaz yerine getirilmiş olur. Çünkü ilim erbabının tercihe en layık görüşüne göre namazı cemaatle kılmak farz-ı ayındır ve namazın camide cemaatle kılınması gerekir. Bu hususta hadisler vardır. Ayrıca şu ayette buna işaret eder. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Nisa suresi 102. ayet. Allah Teala savaş ortamındaki korku halinde bile cemaatle namazı farz kılmıştır. Savaşın korkulu ortamında farz olan cemaatle namazın güvenli ortamda farz olması daha evladır diyor. Fakat İbn-i Hüseyin Rahimullah'ın bu istidlali eksiktir. Şöyle ki farz-ı ayn demiş. Farz-ı ayn diyebilecek yeterli deliller yok bu meselede. Bilakis cemaatle namaz kılmak farz-ı kifayedir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela buradaki hadiste ne diyor? Evinde ve iş yerinde kıldığı namazdan 20 küsür derece, diğer rivayette 27 veya 25 derece üstündür diyor. Tek başına kıldığı namazın geçersiz olduğunu söylemiyor.
Evet. Farz-ı ayn olsa evdeki namazı olsun.
O tabii farzın terki olduğundan geçersiz olması gerekir. Ayrıca farz-ı ayn dediğin zaman kadınlar ve köleler gibi kimseler de bu işin içerisine girer vesaire vesaire. Halbuki onlara bu farz değildir. Bilakis farz-ı kifayedir. Yani bir kavimde, bir beldede, bir köyde, bir mahallede iki kişi cemaatle, mescitte namaz kıldığı sürece diğerlerinden bu farz düşer. Müstehap olarak kalır diğerlerinin üzerine. Yani korku halindeki savaşın ise burada getirilmesi kıyastır. Yani korkuda bile, korku halinde bile böyle cemaatle namaz emredilmiş deyip de bunu farz-ı ayn demek kıyastır. Çünkü farz-ı ayn başka bir şey. Hadiste daha sonra cemaatle namazın daha faziletli oluşunun sebebi şöyle açıklanmıştır. Bir kişi güzelce abdest alır, sonra yalnızca cemaatle namaz kılma sevabı dileyerek camiye gelirse, camiye girince kadar attığı her adımdan dolayı Allah onun bir derecesini yükseltir, bir günahını siler. Camiye ister uzak ister yakın olsun, attığı her adımda iki kazancı olur. Bir, Allah o adımda onun bir derecesini yükseltir. Allah o adımda onun bir günahını siler. Bu büyük bir lütuftur. Namazı beklediği sürece namazda gibi sayılır. Bu da büyük bir nimettir. Camiye gidip tahiyyetül mescidi namazı kıldıktan sonra oturup uzun süre hiç namaz kılmadan namazı beklediğinde sana namaz kılmış gibi sevap yazılır. Namazı beklediği sürece namazda sayılır buyuruluyor. Burada dördüncü bir nokta daha var. Namaz kıldığı yerde durduğu sürece melekler ona dua eder. Allah'ım buna rahmet eyle. Allah'ım bunu bağışla. Allah'ın bunun tevbesini kabul et diye. Camiye...
Normal zamanda da mı böyle mesela hocam? Oturuyorum, evde namaz kıldım.
Evde değil, camide. Cami bu cami hakkında. Yani. Tahiyyatül mescid namazını kıldın,
tamam.
Namazı bekliyorsun. Oturuyorsun, namaz kılmadığın halde oturduğun yerde orada bile sana işte namazdaymışsın gibi sevap geliyor. Ve melekler dua ediyor.
Peki şeyi nasıl anlamamız lazım? Sabah namazlarında mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, elime bir odun alayım, işte ateşte yakayım.
Cemaate gelmeyenler hakkında, evet.
Bunu nasıl anlamak lazım?
Şimdi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bunu gerçekleştirmemiştir. Ve onların namazlarının geçersiz olacağını da bildirmemiştir. Fakat mazereti olmadığı halde cemaate gelmeyenleri tehdit etmiştir. Bu şeyde olduğu gibi mesela ama bir sahabe diyor işte benim kolumdan tutup getirecek kimsem yok, ben körüm diyor. Sana diyor ruhsat var diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sonra adam dönüp giderken peki diyor ezanı işitiyor musun diyor. İşitiyorum diyor. İşitiyorsan diyor gelmek zorundasın diyor. Yani gelmen gerekir cemaat ediyor.
Hasta sahabeler bile getirirler.
Dolayısıyla çıplak insan sesiyle, yani insanın çıplak sesiyle, hoparlörsüz sesiyle işitilebilecek bir yerde mazereti olmaksın cemaate gelmeyen bundan dolayı günahkar olur. Bunların kılmasıyla, cemaatle namaz kılmasıyla uzaktakilerden bu farz düşer.
Mescidin etrafında 1 kilometre falan tabii. Kıyasçı yapıyorum da 1 kilometre.
Kıyas değil, bu nastır bak. Başka hadislerde, mesela İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette mescide komşu olduğu halde, mescide komşu olduğu halde gelmeyen diye geçer, bunun namazı geçersizdir diye gelir. Başka bir rivayette ezanı içtiği halde icabet etmeyen diye gelir.
Buradaki bahsedilen cami ile günümüzdeki camiler arasında...
Şimdi tabii bazı şeyler var. Mesela cemaatin ikame edilmemesi. Saf tutulmadığından, yani saflar, topuklar birleşmiyor, omuzlar birleşmiyor. Bu şekilde istediğin kadar kalabalık bir namaz kılsın. Bu yerine gelmiyorsa bu cemaatle namaz değildir. Herkes ferdi kılmış oluyor. Ve geçersiz oluyor namazları. Niye? Çünkü saftan ayrı.
Oradaki kastedilen camide kılınması değil, cemaatle kılınması.
Tabii cemaatle kılınmaz. Bu yüzden Müslümanların... hangi yerde, nerede sünnet ehli Müslüman varsa en az 2 tane bunların bir araya gelip bu cemaatle namazı ikame etmeleri gerekir. Yani mescitlerin imar edilmesi. Mesela dernekler var bir sürü yerde. Bu derneklerin mescide çevrilmesi gerekir. Yani dernek statüleri kapanmasın. Biz bunun şeyinde değiliz zaten. Ama mescid olsun. Dernek statüsü altında mescidi ihya edin. Çünkü orada toplanmalarının, ilim dersi yapmalarının, namaz kılmalarının meşru olabilmesi için buranın mescid olması lazım. Sadece dernekleri böyle yapsalar böyle. Ama bu dernekçilik olayının, organizasyonun arkasında daha başka fikirler var. Çünkü bu derneklerin hepsi, dikkat edin, hemen hemen hepsi, oy kullanmaya teşvik eder hale geldiler. Caiz saydılar, kimisi vacip saydı. Yani demokratik sistemlerin bir çeşit payandası olduklarını gösterdi bu dernekler. Bizim niyetlerimiz başka, onların niyetleri başka. Federasyon olacaklarmış, biz de bunu istiyorduk ama onlar ne için istiyor, biz ne için istiyoruz? Biz mescitlerimiz ihya olsun, şu diyanetin tahakkümünden kurtulalım, bidatlerin tahakkümünden kurtulalım diye isterken bunu onlar demokrasinin düzenine ekmeğine yağ sürmek için istiyorlardı bunu. Ve Müslümanlar da böyle kullandılar. O yüzden bu sadece derneklerin bile mescit haline çevrilmesiyle, işte cuma namazları, cemaatle namazlar bu şekilde ihya edilirse Allah'ın yardımı oluk oluk akacaktır. Çünkü cemaatle namaz İslam'ın çok önemli bir şiarı. Her mahallede mescitler kurun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Neden diyor? Cemaatle namaz olsun diye. Herkes çünkü işitmez çıplak sesle okunan ezanı. Mahallelerde mescitler yapın diyor. Bera bin Azib evini mescit yapmıştı. İtban bin Malik rivayetinde o da uzak bir kabileden geliyor. Orayı, evini mescit edinmek istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da orada namaz kılıyor. Mescit ediniyorlar orayı.
Hocam mesela mahalle düşündüğünüz zaman mesela bu şey rivayeti Boğaziçi'nin o girişteki yer mesela. İçeride evet. Bir yer. Onu komşu hepsi birbirini tanıyor orada mescitte o zaman. Buluşuyor vakit namazda. Onu tanıyor. Hiç şeye gerek yok yani.
Yani insanlar kendi kendilerine bu işi yokuşa sürüyorlar. Yani öyle nasıl olacak? İşte 5 vakit namaz kılınıyor mu? Mescid atmışsınız. Yani böyle saçma sapan kendi kendilerine şartlar koşuyorlar. Amel etmedikleri için amel etmeyen, yani bidatle amel etmeleri sebebiyle bidate açıyorlar kalplerini. Anlayışları ona açılıyor. Bidatı çok güzel anlıyorlar. Ama sünnetten bahsettiğinde belki anlamamış olabilir. Anlamaz tabii. Sünnet ehli değil ki anlasın. Sünnete teslim olsun ki anlayışı açılsın. Allah Resulü'nün hadislerine kulak versin, kalbini açsın ki anlayışı açılsın. Kalbini kapatmış hadisleri anlamamışlardır canım. Anlamazlar. Allah diyor anlamazlar diye. Biz bunların, yani Allah'ın anlayışını kapattı kimselere biz nasıl anlatalım? Ama tabi olsunlar yeter ki. Biz Allah Resulü'nün dediğine uyalım. Anlamadığımız yerleri Allah bize anlaşılır kılacaktır. Siz amel edin ki Allah anlayış versin, Furkan versin. Kitabında var ayetler. Allah'tan korkun, Allah size açıklıyor diyor. Anlayış. Allah'tan sakın ki Allah anlayış versin.
Sakınmıyor mu?
Tabii ki. Sakınırsak Allah'a tabii. Yani kafirlerin anlayışları neden kapanmış? Şimdi düşünün. Allah diyor ki faiz haram değil mi? Ribayı Allah size haram kıldı. Ne diyorlar onlar? Alışveriş de faiz gibidir. Yani faiz de alışveriş gibidir. Aha. Bak amel etmemek için bir şey değil mi? Anlamadı ya bu adamlar. Allah Azze ve Celle diyor ki Allah ribayı haram kıldı, alışverişi helal. Bu kadar. Sen anlayışını Allah'ın koyduklarına göre yönlendirmek zorundasın. Sen buna kendini kapatırsan anlamaz. Bidati çok güzel anlıyorlar. En anlaşılmaz bidatlerin çok iyi anladıklarını görüyoruz. Niye? Yani şimdi bidatçilere bakın, sufilere bakın. Kur'an, sünnetten bir şey bahsettiğin zaman anlamıyor, bocalıyor. Ama onların bidatlerinden bir bahset. Kıstalar anlatır, hikayeler anlatır, türlü türlü anlatır sana. Allah dostlarının ne kadar yüce olduğunu, ne kadar kerametleri olduğunu, menkabeleri olduğunu değil mi? Batılı ne kadar güzel anlıyorlar ama. Herkes kalbini nereye bağlarsa onu anlıyor. Biz de elimizden geldiğince kitaba ve sünnete kalplerimizi açıyoruz inşallah. Allah buna göre anlayış lütfeder. İnşallah. Evet. Camiye bu niyetle gelip böyle yapan kimse için büyük bir lütuftur bu. Bu hadisin bu bölümde zikredilmesinin asıl nedeni hadiste geçen sonra evinden camiye gider, onu evinden yalnızca namazı cemaatle kılma niyeti çıkartırsa cümlesidir. Yani bu niyet olmadan çıkarsa değil bak. Bu niyetle çıkarsa evinden böyle. İşte bilenlerin, bilmeyenlerden üstün olduğu yerler buralardır. Mesela bir amel vardır. Bunun faziletlerini, sevaplarını, ne, kişiye neler kazandırdığını bilen, o konudaki hadisleri bilen, nasları bilen bir insan, onları talep ederek bu ameli yapar. Bir de bazısı vardır ki sırf farz yerine getirmek için veya onu sırf sadece iyi bir şey olduğu için yapar. Bu sadece o kadar bir sevap alır. O amelin sevabını alır. Ama bilen insan aynı işi yapmasına rağmen, aynı ameli işlemesine rağmen şu ecirleri de Allah'tan talep ederek yaptığı için o ecirleri de Allah lütfeder. Yani Allah'tan istemesini bilmek. Bu sebeple bilenleri Allah bilmeyenlerin üzerine derece derece üstün kılmıştır. Kişi bildiği oranda. Mesela düşün, biz şu meclise geliyoruz. Biz bu meclise geldiğimizde, mescide geldiğimizde niyetimiz ne? Allah yolunda cihad etmek için geliyoruz biz buraya. Nefsimizle, şeytana karşı, bidat eline karşı, dinin düşmanlarına karşı, onların burnlarını sürtmek için geliyoruz. Allah'ın dininin yüce olması, sünnetlerin aziz olması, ondan sonra günahlarımızın bağışlanması, bağışlanan bu günahlarımızın sevaplara döndürülerek buradan ayrılmamız, meleklerin bu meclisleri kuşatması, kalbimize sükunet indirmesi, Allah katında bizden bahsetmesi. Evet, bu cümle bu büyük sevabın elde edilmesinin bu niyete bağlı olduğunu ifade etmektedir. Ancak evinden namaz için çıkmamışsa bu sevabı elde edemez. Örneğin iş yerine gitmek üzere evinden çıkar, sonra ezan okununca camiye girip cemaatle namaz kılarsa bu hadiste bahsedilen sevabı elde edemez. Ha, o farzı sevabını alır, o amelin sevabını alır ama Niyet neyse ona göre alıyor insan ecrini. Önceden evinden bu gayeyle çıkarsa onun ecri gibi bir ecir alamaz. Evet. Fakat dükkanından veya alışveriş yerinden abdestli olarak çıkıp camiye ulaşıncaya kadar yürüdüğünde de bulunduğu yerden oraya kadar yürüdüğü mesafe miktarınca da sevap kazanması mümkündür. Yani her bir adımına yine sevap vardır. 11. hadis Ebu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anhuma'dan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah Teala'dan yaptığı bir rivayette yani kutsi hadiste şöyle buyurmuştur. Allah iyilikleri ve kötülükleri yazdı. Sonra bunu açıkladı. Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapmazsa Allah kendi nezdinde o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e ve daha fazlasına kadar çıkarır. Eğer bir kötülük yapmaya niyetlenir de sonra Allah korkusundan dolayı ondan vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü ise kötü işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa Allah o kimse için bir günah yazar. Yani iyilik, hayır yollarının alabildiğine açık, kötülük, günah yollarının ise Allah tarafından hep kapatılmış olduğunu görüyoruz. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Allah'ın iyilikleri ve kötülükleri yazması şu iki manayı kapsar. Bunu levh-i mahfuzda yazması. Çünkü Allah Teala onda her şeyi yazmıştır. Allah Teala biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık buyuruyor Kamer 49. ayetinde ve küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Kamer suresinin 53. ayetinde. 2. Bunu kul yaptığında yaptığı esnada kaydetmesi. Zira Allah Teala hikmeti, adalet ve lütfu gereği bunları kaydeder. Bu iki yazıdan birincisi geçmişteki yazıdır. Bunu Allah'tan başka kimse bilemez. Bizden hiç kimse başına gelinceye kadar Allah'ın kendisine yazdığı hayır veya şerrin hiçbirini bilemez. İkincisi ise sonraki yazıdır. Kişinin işlediği amelin karşılığı Allah'ın hikmet, adalet ve lütfunun gerektirdiği şekilde kaydedilir. Sonra bunları açıkladı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra bunu amellerin neye göre yazıldığını beyan etti. İnsan bir iyilik yapmaya niyetlenip de yapamadığında Allah'ın ona tam bir iyilik sevabı yazdığını açıkladı. Yapmış gibi. Yani iyiliğe niyet etmiş ama yapamamış. Yani elinden gelmemiş, gücü yetmemiş. Bu niyetinden dolayı yapmış gibi ecrini yazıyor Allah Azze ve Celle. Örneğin, tasadduk etmeye niyetlendi ve vereceği malı belirledi. Ancak sonra vazgeçip vermedi. Bu durumda ona tam bir iyilik sevabı yazılır, diyor müellif. Bu biraz şaibeli bir açıklama. Bu yapamayan kimse hakkında çünkü. Yine mesela iki rekat namaz kılmaya niyetlendi, sonra vazgeçip kılmadı. Burada yine vazgeçip kılmadı demesi problemli. Vazgeçip kılmadı değil de unuttu, bir iş çıktı, yapamadı. Böyle dese belki daha uygun olacak. Birisi yapmadığı halde ona nasıl sevap yazılır diye sorulursa bunun cevabı şudur. Allah Teala'nın lütfu geniştir. Kuldan sadır olan bu niyet bir iyilik değerinde görülmüştür. Çünkü kalp hayır olsun, şer olsun mutlaka bir niyet taşır. Bir hayra niyetlendiğinde ona bir sevap yazılır. Ona bizzat yaparsa Allah ona 10 katından 700 katına hatta daha fazlasına kadar sevap yazar. Bu farklılık ihlasa ve sünnete uygunluğa göredir. Kişi ibadetinde ne kadar ihlaslı olur, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ne kadar uyarsa ibadeti o kadar mükemmel, sevabı o kadar çok olur. Burada niye müellifin yanlış bir ifade kullandığını söylüyoruz. Yani vazgeçme halinde. Çünkü Ebu Kepşetül Emmari radıyallahu anh'tan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Yani kalp amelleri bunlar, niyet amelleri. Bir kimse diyor bir toplulukla beraber olmayı arzu eder. Yani kötülük işleyen bir toplulukla beraber, eğlence ortamında beraber olmayı arzu eder de onlara katılamazsa Allah ona onlarla katılmış gibi kötülüğünü yazar diyor. Aynı günahı bunlara da yazar. Bu kimseye de yazar. Onlara ne yazdıysa. Bir kimse de hayırlı kimselerle beraber olmak istiyor. Fakat katılamıyor. Ona da onlarla berabermiş gibi sevabın aynısı yazılır diyor. Bu imkan meselesi yani. Yani şimdi düşünün, biz sahabelerle beraber olmayı arzu eder miydik? Bunu kalbin niyeti haline geldiği zaman keşke o sahabelerle beraber Allah Resulü'nün meclislerinde olsaydım, onlar gibi cihad etseydim. Niyet oluştuğunda Allah bundan dolayı ecir yazabilir. Kim bir kavmine severse, kim kişi sevdiğiyle beraberdir. Veya kim bir topluluğun kalabalığını artırsa onlardandır, hadislerinde olduğu gibi. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz bunu bu niyetle yaptığımızda, yani kalp ameli haline geldiğinde, Allah bundan dolayı bir ecir veriyor. Ama bunu, aynı onların yaptığı şeyin aynısının ecrini alıyor muyuz acaba? Bunu amellerimizdeki samimiyet gösterir. Mesela adam diyor ki, şu kadar milyonum olsa hepsini Allah yolunda harcardım diyor. Ama bu adam evine giderken aç kalan komşusunu ihmal ediyorsa, evine bir ekmek götürürken ona da götürebilir. Bunu ihmal ediyorsa bu sözüne samimi değildir. Kalbindekini söylemiyordur bu. Hakikatle karşılaştığın zaman, yani öyleleri vardır. Bunu şey söylüyor, Miktat bin Esved radıyallahu anh söylüyor. Yani o kadar arzu etmeyin diyor. Ne durumda olacağınızı bilemezdiniz. Belki de münafıkların safında olacaktınız diyor. Allah Resulü'nü görseydiniz, yani o sahabelerle beraber o vakalara şahit olsaydınız diyor bazılarına. Keşke sizlerle beraber olsaydım diyen birilerine böyle diyor. Böyle konuşmayın. Allah seni nerede bulunduruyorsa o halin değerlendirmesini yap sen diyor. Belki de diyor müşriklerin safında olacaktın o zaman da diyor. Belki de münafıkların safında olacaktın diyor. Nereden bileceksin? Bu ayrı bir şey. Yani huru temenni ayrı bir şey. Fakat gerçekten kalbin ameli olan şey buysa, yani bir insanın kalbinin ameli bu olursa, azalarında sahabeler gibi amel ettiğini görürsün. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittibanın her şeyden üstün tutulduğunu görürsün bunun amellerinde, sözlerinde, fiillerinde. Bunu yapan bir insan işte sahabeler gibi ecir alabilir belki bu niyetinden dolayı. Ama bunu yapmayan bir insan istediği kadar kuru temennilerde bulunsun. Bu değil. Yani 1 lirasının yarısını tasadduk etmeyen adam, milyonlar gelince onu hiç tasadduk etmeyecek demektir bunun manası. Yani kimse kendi kendini boş temennilere kaptırmasın. Fakat şurası var. Günahı işlemeye kast etmiş adam. Niyet etmiş yani. İşleyecek. Fakat bir anda Allah korkusundan dolayı vazgeçerse. Buna sevap var işte. Buna günah yazılmıyor. Bir de ecir yazılıyor. Yani kalp amelin haline gelen bu kötülükten dönüş yaptığı için bir de ecir yazılıyor. Gerçekleştirdiğinde ise o kötülüğün karşılığı olan bir günah yazılıyor sadece. Allah'ın rahmeti bu kadar geniş. Evet. Eğer kötülük yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse Allah ona tam bir iyilik sevabı yazar buyurmuştur. Mesela bir adam hırsızlık yapmayı düşünür, sonra Allah'ı hatırlar, ondan korkar ve böylece bunu yapmaktan vazgeçerse ona tam bir iyilik sevabı yazılır. Çünkü o bu kötülüğü Allah için terk etmiştir ve bunun karşılığını görür. Nitekim hadisin bir rivayetindeki şu ziyade bundaki sebebi açıklıyor. Çünkü o kötülüğü benim için terk etmiştir. Kutsal hadiste böyle buyuruluyor. Eğer o kötülüğü yaparsa ona sadece bir günah yazılır. Fakat daha fazla yazılmaz. Çünkü En'am suresi 160. ayetine mealen şöyle buyrulur. Kim huzuruma iyilikle gelirse ona 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse ancak yaptığı kadarıyla cezalandırılır ve onlara haksızlık edilmez buyurmuştur. Evet, bu hadisten niyete itibar edildiği ve niyetin insanı hayırlara ulaştırdığı sonuçlarını çıkarıyoruz. Demek ki insan bir kötülüğe niyetlense ve harekete geçse, ancak onu bir engelden dolayı gerçekleştiremese, o kötülüğü yapmış gibi günah kazanır. Nitekim daha önce geçen bir hadiste kılıçlarıyla karşı karşıya gelen ve her ikisi de birbirini öldürme niyeti taşıyan iki Müslümandan katilin de maktulün de cehennemde olduğunu öğrenmiştik. Yani gerçekleştiremedi ama o niyette olduğu için o da ateşte. Ebu Abdurrahman, Abdullah bin Ömer bin el-Hattab radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Sizden önceki ümmetlerden birinde 3 kişi yola çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girdiler. Derken dağdan bir kaya yuvarlandı ve mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine şöyle dediler. İyi amellerimizi vesile kılarak dua etmekten başka bizi buradan hiçbir şey kurtaramaz. İşlerinden birisi şöyle dedi. Allah'ım, benim çok ihtiyar annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de köle ve hizmetçilerime bir şey içirirdim. Yani ilk önce onlara içirirdim. Günün birinde hayvanları otlatmak için uzaklara gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar da dönemedim. Akşam sütlerini hazırladım fakat onları uyumuş halde buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel ailece akşam sütü içmeyi hoş görmedim. Çanak elimde olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Nihayet tanyeri ağardı, çocuklar ayaklarımın dibinde açlıktan ağlıyorlardı. Derken anam babam uyandılar ve sütlerini içtiler. Allah'ım, eğer bu işi senin rızan için yapmışsam, yani bunu senin rızandan başka bir şey karıştırmadığımı biliyorsan, çünkü insan kendisi bilemeyebilir, bazen heva veya başka şeyler karışır. Eğer sırf senin için yapmışsam, bu kayadan çektiğimiz sıkıntıyı bizden uzaklaştır dedi ve kaya bir miktar açıldı ancak çıkacak gibi de değildi. İkincisi şöyle dedi. Allah'ım, amcamın bir kızı vardı ki onu herkesten çok seviyordum. Bir rivayete göre bir erkek bir kadını ne kadar çok sevebilse ben de o kadar çok seviyordum. Ona yaklaşmak istedim ama yanaşmadı. Derken bir yıl kıtlık olmuştu ve o da dara düşünce bana geldi. Kendisini bana teslim etmesi şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etti. Ona yaklaşmaya muktedir olunca, yani imkan sahibi olunca, bir rivayete göre cinsi münasebete başlayacağım zaman diyor, Allah'tan kork, haksız yere mührümü bozma dedi. Ben de derhal bu çok sevdiğim kızdan uzaklaştım. Allah'ım, eğer bu işi sırf senin rızasını kazanmak için yapmışsa, içinde bulunduğumuz sıkıntıyı bizden def et. Kaya biraz daha açıldı ama yine de çıkamıyorlardı. Üçüncüsü şöyle dedi. Allah'ım, ben işçiler tutmuş, ücretlerini vermiştim. Fakat biri ücretini almadan çekip gitmişti. Onun ücretini işlettim. Öyle ki onun bu ücretinden bir hayli mal birikti. Bir zaman sonra bu işçi bana geldi ve ey Allah'ın kulu, ücretimi ver dedi. Ben de şu gördüğün deve, sığır, koyun ve köle, onların hepsi senin ücretinden çoğalmıştır dedim. Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme dedi. Seninle alay etmiyorum dedim. Bunun üzerine adam hepsini aldı ve önüne katıp götürdü. Geride hiçbir şey bırakmadı. Allah'ım, eğer bunu senin rızanı kazanmak için yaptıysam, bizi olduğumuz şu sıkıntıdan kurtar dedi ve kaya tamamen açıldı. Onlar da yürüyerek çıktılar. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ufak tefek bazı ziyadelerle rivayetler gelmiştir. Burada salih kişinin işlediği salih amellerle tevessül edebileceği çıkıyor. Özetle şu sonuçlar çıkıyor. Şeyh İbn-i Hüseymin'den bunları aktaralım. Geniş şerhine girmeyelim. Ana babaya iyiliğin fazileti ve onun dertlerin ve sıkıntılarının giderilmesine vesile olan salih amellerden olduğu bildirilmiştir. Zinadan kaçınmanın, iffetli olmanın fazileti ve insanın imkanı varken zinadan kaçınmasının en faziletli amellerden olduğu. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kişiyi Allah'ın kendi gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı günde gölgelendirdiği 7 kişiden biri olarak zikrettiği sabittir. Bir de soylu ve güzel bir kadın zinaya çağrıldığında ben Allah'tan korkarım diyen adam diye bu 7 kişi arasında bunu sayıyor. Yani hem güzel hem soylu, mal makam sahibi bir kadın davet ediyor zinaya. O da hiçbir engeli yokken, başka hiçbir engeli yokken sırf Allah korkusundan dolayı bunu reddediyor. Bu da işte Allah'ın gölgesinde olacak 7 kişiden birisi. Bu adama da sevdiği kadın kendini teslim etmiş ancak o Allah korkusundan onu bırakmıştır. Böylece mükemmel bir iffet örneği sergilemiştir. Dolayısıyla onun sadece Allah'ın gölgesinin bulunduğu günde Allah tarafından gölgelendirilmesi umulur. Üçüncüsü, emanete sahip çıkmanın ve başkalarının işlerini onların yararına olacak şekilde görmenin fazileti. İkinci adam, işçisi geldiğinde normal ücretini verebilir ve geri kalan malı yanında tutabilirdi. Ancak eminliğinden, güvenilirliğinden, kardeşine karşı samimiyetinden ve dürüstlüğünden parasının ürettiği malın tümünü ona vermiştir. 4. Allah'ın kudretinin beyanı. Nitekim Allah Teala bu kayayı kendi izniyle mağaranın önünden kaldırmıştır. Yani durduk yerde o kaya açılıyor. Neyle? Bu kulların salih amellerini tevessül etmeleriyle. Ne bir vinç ne de onu yuvarlayacak adamlar gelmişti. Bu yalnızca Allah'ın oğul emriyle olmuştu. Allah Teala önce emretmiş ve kaya yuvarlanıp mağaranın önünü kapatmış. Sonra tekrar emretmiş ve kaya mağaranın önünden çekilmişti. Allah her şeye kadirdir. 5. Allah duaları iştendir. Nitekim bunların dualarını işitmiş ve icabet etmiştir. 6. İhlas, insanları dertlerden ve belalardan kurtaran vesilelerdendir. Zira onların her biri, ben bunu senin rızan için yaptıysam bizi bu halimizden kurtar demiştir. Her yaptığını riyayla, insanlar duyup da övsünler diye yapmak ise bir hiçtir ve yapılan bu ameller uçup giden ve sahibine hiçbir fayda vermeyen köpük gibidir. Allah'tan bize de size de ihlas nasip etmesini dileriz. İhlas her şeydir. İbadetlerinin hiçbirinde Allah'tan başkasına bir pay verme. Allah katında makbul olması için onu sırf Allah için yap. Nitekim Kutsi Hadis'te Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ben ortak koşulmaktan en münezzeh olanım. Her kim bir amel işler ve benimle birlikte başkasına da ortak ederse onu şirkiyle yani ortak koştuğuyla baş başa bırakırım. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Allah izin verirse bir sonraki bab yani ihlas ve niyet babı bitti. Tevbe babı. Bir sonraki derste tevbe babına geçiş yapacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerikelek ve estağfurke ve tuğbu ileyk.